Afrikalı Leo, Amin Malov. İkinci kaset, ikinci yüz. Sayfa 63. Babam o günleri anımsayarak şöyle anlatıyordu. Ele geçirdiği kentteki halkın yazgılarından ötürü duydukları kaygıları yatıştırmak için Fernando sık sık Granada'ya iniyor, adamlarının anlaşmalara titizlikle uyup uymadıklarını denetliyordu. Kral, ilk günlerde kendi güvenliği konusunda çok dikkatli davranıyorduysa da, sonradan kentte rahat dolaşmaya başladı. Başta sıkı güvenlik önlemleriyle çarşıya gidiyor, kentin eski kale duvarlarını inceliyordu. Aylarca kentimizde geceleyin dolaşmaktan kaçındı. Güneş batmadan önce Santa Fe'ye dönmeyi yeğliyordu. Tedirginliği anlaşılabilirdi elbette ama bir işgalci olarak Granada'da hiçbir kötü, olumsuz davranışla karşılaşmadı. Fernando'nun Granada'ya ilgisi öylesine çoktu ki, kentimize gelen Hristiyanlar, Müslümanlara, kralımız gönlünde size, hiçbir zaman bize ayırmadığı kadar geniş bir yer ayırmıştır derdi. Dahası öylesine kıskanç olanlar vardı ki, Müslümanların kralı büyülediğini, o nedenle Hristiyanların Müslümanların mal varlıklarını satın almalarının engellendiğini ileri sürüyorlardı. Muhammed içini çekerek, acılarımız çok yakında yeniden canlanacaktı. Özgür olsak da bu kez utancımızın elimizi kolumuzu bağladığını duyumsayacaktık. Gerçekten de Granada'nın düşüşünden hemen sonraki aylarda işgalcilerin yasaları bizlere uygulanmadan önce Yahudileri hedef aldı. Talihsiz Sara haklıydı. O yılın Cemazi-Yelahir ayında Granada'nın düşüşünden 3 ay sonra saray habercileri kent merkezinde davullarını çalarak Arapça ve Kastilya dilinde Fernando ile Isabel'in buyruklarını duyuruyordu. Hristiyanların Yahudilerle her türlü ilişkisi yasaklanıyordu. Yasağa uymayan Yahudiler krallığımızın sınırları dışına gönderilecekti. Yahudiler ya vaftiz olmayı ya da kentten gitme yolunu seçmeliydiler. Eğer ikinci yolu seçerlerse mal varlıklarını satmak için kendilerine 4 aylık bir süre tanınıyordu. Fakat giderken yanlarında altın ve gümüş götürmeyeceklerdi. Bu duyurudan sonra Sara'nın bize görmeye geldiği gün, bütün geceyi ağlayarak geçirmekten ötürü yüzü şişmişti fakat o gün, kuru olan gözlerinde uzun süren acılı günlerin artık geçmekte olmasının neden olduğu bir duruluk vardı. Saray'ın duyurusuyla gürleyen bir erkek sesini taklit ederek alay ediyordu. Engizisyon üyeleri, Hristiyanların Yahudilerle ticaret yapmalarının çok kötü sonuçlar doğuracağını söylüyorlar. Yahudiler, dua kitapları vererek yeni Hristiyan olanları yine Yahudiliğe döndürmeye çalışıyorlar. Yortuda onlara mayasız ekmek verip yasak yiyecekleri anımsatıyorlar ve onları Musa'nın koyduğu kurallara uymaya itiyorlar. Böylece kutsal Katolik inancı zedelenip aşağılanmakta. Annem onu iki kez sesini alçaltması için uyardı çünkü ilkbahar olduğu için bahçede oturmaktaydık. O alaylı sözlerin hayın bir komşunun kulağına gitmesinden korkuyordu. İyi ki Verda babam ve kardeşimle birlikte çarşıya gitmişti. O denli aşağılayıcı bir biçimde söylenen kutsal Katolik inancı sözlerini duysa Verda'nın tepkisinin ne olabileceğini kestiremiyorum. Sara taklidini bitirince annem ona tek önemli soruyu sordu. Neye karar verdin? Gidecek misin yoksa Hristiyan mı olacaksın? Bu sorunun yanıtı anlamlı bir gülümseyişle daha zamanım var oldu. Annem birkaç hafta sonra sorusunu yinelediği zaman aldığı yanıt bundan çok değişik değildi. Yaz başında Yahudiler için tanınan sürenin 1/4'ü bittiği sırada Süslü Sara bize geldi ve kendiliğinden İspanya baş hahamı, haham Abraham'ın oğulları ve bütün akrabalarıyla birlikte vaftiz olduğunu öğrendim. Başta çok sarsıldım, üzüldüm, sonra kendi kendime Sara. Jacob Perdoniel'in dul karısı, Granada'nın koku satıcısı, sen haham Abraham'dan daha mı iyi bir Yahudisin diye sordum. Ve ne olduğunu yargılamayı Tanrı'ya bırakıp 5 çocuğumla birlikte vaftiz olmaya karar verdim dedi. O gün duymakta olduğu hüzün Sara'nın çok konuşmasına neden oluyordu. Annem ona anlayan gözlerle baktı. Gitmeyeceğine sevindim dedi. Biz de gitmiyoruz. Dayı oğlum bir daha gitmekten hiç söz etmedi. Ama daha bir hafta geçmeden Sara kararını değiştirdi. Bir akşam en küçüğü benden çok az büyük olan küçük çocuğuyla bize geldi. Size veda etmeye geldim dedi. Sonunda gitmeye karar verdim. Yarın sabah Portekiz'den gidecek bir kafile var. Onlara katılacağım. Dün iki büyük kızımı evlendirdim. Biri 13, biri 14 yaşında. Onlara artık kocaları baksın diye evlendirdim kızlarımı. Evimi de kralın askerlerinden birine 4 katır karşılığında sattım. Sonra özür dilercesine ekledi. Selma, eğer kalırsam ölene dek her gün korkacak, buradan gitmeyi düşünecek ama gidemeyeceğim. Annem, vaftiz edilsen de mi diye sordu. Süslü Sara yanıt olarak, o günlerde Granada'nın Yahudi kesiminde anlatıla gelen ve kendisinin gitme kararı almasında etken olan bir olayı anlattı. Derler ki toplumumuzun bilge kişilerinden biri, evindeki bir pencereye 3 güvercin yerleştirmiş. Biri öldürülüp tüyleri yolunmuş, üstüne de bir kağıt bırakılmış. Bu dönme en son gidecektir. İkinci güvercin öldürülmeden yolunmuş. Onun üstündeki yazı, dönme beklenilenden biraz erken gitti imiş. Üçüncü güvercin ise hem sağmış hem de tüyleri yolunmamışmış. Onun üstündeki kağıtta da ilk önce gidecek olan bu yazılıymış. Sara ve ailesi arkalarına bakmadan gittiler. Bizim de yazgımızda kısa bir süre sonra yola düşmek varmış. Mihrecan yılı, Hicri 898, 22 Ekim 1492, 11 Ekim 1493. O yıldan sonra babamın yanında Mihrecan'dan hiç söz etmedim. Çünkü bu söz onun çok derin acılara gömülmesine neden oluyordu. Ailem de bu bayramı bir daha hiç kutlamadı. Her şey kutsal Ramazan ayının 9. günü, daha doğrusunu söylemek gerekirse Mihrecan Müslüman takvimine değil de Hristiyan takvimine göre kutlandığına göre Aziz Yuhanna gününde Haziran'ın 24'ünde başladı. O gün yaz mevsiminin başlangıç günüdür. Güneşin gün dönümü noktasına vardığı gündür ki böyle bir olayın bizim ay takvimimizde yeri olamaz. Granada'da daha sonra Fas'ta her iki takvimi de izliyorduk. Toprakla uğraşıyorsanız elma ağaçlarını ne zaman aşılayacağınızı, şeker kamışlarını ne zaman keseceğinizi, hasat için ne zaman kolları sıvayacağınızı bilmek istiyorsanız güneş takvimi kullanmak zorundasınız. Mihrecan yaklaşırken kimi kadın göğüslerine taktıkları geç açan gülleri derme zamanıdır. Bir yandan yolculuğa çıkacaksanız ay takvimine başvurursunuz. Ay yeni ay mıdır yoksa dolunay mı zamanı mıdır? Yoksa ilk dördünde ya da son dördünde midir? Çünkü yolculuğun aşamaları aya göre düzenlenir. Ancak tam gerçeğe bağlı kalmak gerekirse, Hristiyan takvimi yalnızca tarım alanında kullanılıyor değildi. Ayrıca birçok bayramın kutlanması için de kullanılıyordu ve soydaşlarım böyle fırsatları hiç mi hiç kaçırmıyordu. Hem büyük şiir yarışmaları düzenlenip yoksullara yiyecek dağıtılarak, Peygamberin doğum günü mevlid hem de buğday, fasulye, nohut ve sebzelerle özel yemekler yapılarak Mesih'in doğum günü kutlanıyordu. İslam takviminin ilk günü Resul Sene, yılbaşı, Elhamra'da resmi bir törenle kutlanır, iyi dileklerde bulunulurdu. Fakat Hristiyan takviminin ilk günü de çocukların sabırsızlıkla bekledikleri bir gündü. O gün çocuklar maskeler takarlar, şarkılar söyleyerek varsıl evlerin kapılarını çalarlar, avuçlar dolusu kurutulmuş meyve toplarlardı. İranlıların yılbaşı günü Nevruz'da neşeyle beklenen bir bayramdı. Nevruz'dan önce bir dolu düğün olurdu çünkü bu mevsimin çok verimli olduğuna inanılırdı. Nevruz gününde ise oyuncaklar ve Müslümanlıktaki yasağa karşın topraktan yapılmış at ve zürafa heykelcikleri satılırdı. Bir de Müslümanların büyük bayramları vardı elbette. En önemli bayram olan Kurban Bayramı'nda Granada halkı kurban kesmek ve yeni giysiler almak için kendini parçalarcasına çaba gösterirdi. Orucun bitimi olan Ramazan Bayramı'nda en yoksullar bile en az 10 türlü yemek hazırlardı. Aşure gününde ise ölüler anımsanır, herkes birbirine pahalı armağanlar verirdi. Bu bayramlara ek olarak Paskalya yortusu, sonbaharın başlangıç günü olan El Asir ve hepsinden ünlüsü Mihrecan kutlanırdı. Mihrecan'da kuru ekin saplarıyla büyük ateşler yakmak geleneği vardı. Halk gülümseyerek yılın en kısa gecesi olduğuna göre uyumanın gereksiz olduğunu söylerdi. O nedenle dinlenmek isteyenler de dinlenemezdi. Çünkü gençler sabaha değin sokaklarda dolaşır, en yüksek sesleriyle şarkılar söylerlerdi. Ayrıca sokakları suyla ıslatmak gibi korkunç bir gelenek vardı. 3 gün boyunca sokaklar kaygan olurdu. O yıl yüzlerce Kastilyalı asker de bu sokak eğlencelerine katılmışlar, sabahtan başlayarak kentin düşüşünden sonra yeniden açılan içki evlerini doldurmuşlar, sonra da kentin varoşlarına yayılmışlardı. Babamın böyle bir eğlenceye katılmak aklının köşesinden geçmiyordu. Fakat benim ve kız kardeşimin gözyaşlarıyla annemin ve Verda'nın yalvarışları karşısında direnemeyip El Bayyazi'nin dışına çıkmamak koşuluyla bizi dolaştırmayı kabul etti. Oruç ayı olduğu için güneşin batmasını bekledik. Tam hak edilmiş, bu uzun günlerde oruç çekilmiyordu doğrusu, bir tas mercimek çorbasını çarçabuk içtikten sonra bizi gözleme, kuru incir ve Koler Dağı'ndan getirilmiş karla yapılan kayısı şerbetinin satıldığı bayrak kapısına götürdü. Yazgımız eski kale duvarları yakınında bizim için bir oyun hazırlamıştı. Babam, benim ve Meryem'in ellerimizden tutmuş önde yürüyor, karşılaştığı tanıdıklarıyla bir iki sözcük konuşuyordu. Annem birkaç adım geriden geliyordu. Verda ise annemin arkasındaydı. Birden Verda, "Yuan!" diye bağırdı. Sağımızda bulunan bıyıklı bir asker bu sesi duyunca durdu. Asker çakır keyifti. Kendisini çağıran yüzü peçeli kadını tanımaya çalıştı. Babam tehlikeyi anında sezdi, gözdesine yaklaşarak dirseğinden tuttu ve alçak sesle "Haydi eve dönelim Verda" dedi. "İsa Mesih'in hatırı için eve dönelim." Babamın sesi yalvarıyor gibiydi çünkü Verda'nın Yuan dediği adamın yanında sarhoş oldukları besbelli, ellerinde baltalı kargılar bulunan 4 asker daha vardı. Yoldan geçenler olaya karışmadan izleyebilmek için geriye çekilmişlerdi. Verda bağırarak "Ama o benim kardeşim" diye açıkladı. Sonra bir şey demeden beklemekte olan adama doğru döndü ve "Yuan, ben Esmeralda'yım, kız kardeşin" dedi. Bu sözlerden sonra kolunu Muhammed'in sıkı sıkı tutan elinden çekip kurtardı, askere doğru koştu ve peçesini kaldırdı. Babamın rengi uçmuştu, tir tir titremeye başladı. Verda'yı yitirmek üzere olduğunu sezmişti, dahası herkesin gözü önünde aşağılanmıştı. Kendi adıma çocuk gözlerimin önünde olup bitenlerden bir şey anlamıyordum. Yalnızca askerin beni sıkı sıkı tuttuğu anı çok iyi anımsıyorum. Verda'ya kendisiyle birlikte Alcantarilla dediği köyüne dönmesini söylüyordu. Verda duraksadı. 5 yıl sonra kardeşini bulmanın coşkusunu dile getirmiş olmasına karşın babamın evinden ayrılıp bir Araptan olma kızıyla ailesinin yanına dönmeyi göze alamıyordu. Bundan sonra evlenemeyeceği kesindi. Onu besleyen, giydiren ve 2 geceden çok yalnız bırakmayan tartıcı başı Muhammed'in evinde mutsuz değildi. Sonra da Granada gibi bir kentte yaşadıktan sonra kendini Mursiya yakınlarındaki bir köye kopartmak düşüncesi ilginç değildi. Kardeşi onu omuzlarından tutmuş sabırsızlıkla sarsarken kafasından bu düşüncelerin geçtiğini anlamak zor değildi. "Bu çocuklar senin mi?" Verda sallanarak bir duvara yaslandı. Önce hayır, sonra evet diye kekeledi. Yuan evet'i duyunca birdenbire beni kucağına aldı. Annemin o andaki çığlığını nasıl unutabilirim? Ben yapabildiğimce debelenirken annem askerin üstüne atıldı. Onu tırmalayıp yumruklamaya başladı. Fakat adam yılmıyordu. Beni çarşabuk yere bırakıp azarlarcasına kız kardeşine sordu. "Yalnız kız çocuk mu senin?" Verda hiçbir şey demedi ama Yuan için bu da yeterliydi. "Çocuğu alacak mısın yoksa onlara mı bırakacaksın?" diye sordu. Sesi öylesine kesindi ki acınası kızcağız korktu. "Sakin ol Yuan," diye yalvardı. "Bir olay çıkmasını istemiyorum. Yarın eşyalarımı toplar, Alcantarilla'ya giderim." Asker dinlemiyordu. "Sen benim kız kardeşimsin. Çarçabuk eşyanı toplayıp benimle geleceksin." Verda'nın gitme olasılığı babamı sarsmıştı. Adama yaklaştı. Önce Arapça, sonra da kötü bir Kastilya diliyle "O benim karım," dedi. Yuan ona öyle bir yumruk attı ki babam çamurlu sokağın karşı kıyısına fırladı. Annem parayla tutulmuş ağaççılar gibi bağırmaya başladı. Verda ise "Onun canını yakma, bana hep iyi davrandı, benim kocam o," diye yalvardı. Kız kardeşini sıkı sıkı yakalamış olan asker bir an duraksadı, sonra daha yumuşak bir sesle "Bildiğime göre sen bir köleydin, kenti biz aldığımıza göre artık köle değilsin," dedi. "Koca olduğunu söylüyorsan onunla kalabilirsin, fakat hemen vaftiz edilmeli ve bir papaz evliliğinizi onaylamalı." Verda bu kez babama yalvarmaya başladı. "Kabul et Muhammed, yoksa ayrılacağız." Bir sessizlik oldu, sonra kalabalıktan biri bağırdı. "Allah büyüktür. Daha yerde olan babam yavaşça kalktı, orada toplanmış ve övgüyle mırıldanmakta olan kalabalığın önünden geçerken, "Senin ve kızının giyeceklerini gönderirim," dedi ve evin yolunu tuttu. Annem dokunaklı bir sesle anlatıyordu. Komşularının önünde onurunu kurtarmak istemişti fakat yine de küçük düşmüş, elinden bir şey gelmemişti dedi. Sonra da alaycı olmamak için çaba göstererek, "Granada baban için düşman eline o an geçmişti," diye ekledi. Muhammed üzüntüden ve sıkıntıdan günlerce evden dışarı adım atmadı. Arkadaşlarının geleneksel iftar çağrılarını kabul etmedi. Arkadaşları da onu zorlayıp sıkmaktan kaçındılar çünkü talihsizliğini daha Mihrecan gecesi sona ermeden herkes öğrenmişti. İftarlara gitmeyi kabul etmediği için sanki hastaymış gibi komşular ona tabak tabak güzel yemekler taşıdılar. Selma çok zorunlu olmadıkça onun gözüne görünmüyor, sorularına kısa yanıtlar vermekten öte konuşmuyordu. Babamı tedirgin etmemem için beni uyarmıştı. Kendisi ise hem babama yaklaşmıyor hem de bir isteğini iki kez söylemek zorunda kalmayacağı bir uzaklıkta duruyordu. Annem canı bir şeye çok sıkılsa bile kendini üzüntüye kaptırmamaya çalışıyordu. Çünkü babamın mutsuzluğunun bir gün son bulacağını umuyordu. Muhammed'in gözdesine bu denli bağlı olduğunu görmek ve bu bağlılığın bütün El Bayazin'de konuşulduğunu görmek onu üzüyordu elbette. Bir gün ona her şeye karşın kumasından kurtulduğuna sevinip sevinmediğini sormuştum. Akıllı bir eş, kocasının baş kadını olmak ister çünkü nasıl olsa tek kadın olmak olanaksızdır yanıtını verdi. Sonra anlamlı bir gülümsemeyle ekledi. Kim ne derse desin, tek kadın olmak, tek çocuk olmak gibidir. Daha çok çalışırsın, daha çok bunalırsın, kocanın öfkesine tek başına göğüs gerersin, isteklerini tek başına karşılarsın. Kuma verken kıskançlık ve oyunların olduğu kesin. Tartışmalar da olur fakat hiç değilse bütün bunlar evin içinde kalır. Eğer koca dışarıda eğlenmeye kalkarsa hepten yitirilir. Böylesi bir nedenle olsa gerek Ramazan'ın son günü Muhammed yerinden kalkıp kararlı adımlarla evden çıkınca tedirginlik duydu. Ancak iki gün sonra kocasının Granada'nın yaşlı kurtarıcısı El Pekkak Hamid'i görmeye gittiğini öğrendi. El Pekkak, 20 yılı aşkın bir süredir Hristiyan topraklarındaki Müslüman köleleri fidye ödeyerek kurtarmak gibi zor fakat kazançlı bir iş yapmaktaydı. Endülüs'te tutukluların bakımını ve kurtarılmasını üstlenen kişiler hep olmuştur. Bu işle uğraşanlara yalnızca Müslümanlar arasında değil, Hristiyanlar arasında da rastlanırdı. Tutsakların düşman eline düşmüş bir askerin, kente kaçırılmış ya da bir saldırı sırasında köle olarak alınan bir köylü kızın ailesi bu kurtarıcılara başvururdu. Pekkak ya da yardımcılarından biri tüccar veya rütbeli birinin kılığına girip tutuklu için istenen fidyeyi görüşmek ya da onu bulmak için düşman topraklarına dahası gerektiğinde uzak ülkelere bile giderdi. Birçok aile istenilen parayı ödeyemediği için herkesten para toplanırdı ve inananların gözünde hiçbir zekat düşman eline tutsak düşmüş Müslümanları kurtarmak amacıyla yapılan bu yardımlardan daha değerli değildi. Birçok dindar kişi hiç yüzünü görmediği tutsakların kurtarılması ve Ulu Tanrı katında değer kazanmak için yardımda bulunmak amacıyla kendini neredeyse paralardı. Beri yandan birçok kurtarıcı, birçok ailenin çok az olan parasını sömüren dolandırıcılardı. Hamid böyle bir kişi değildi. Sıradan yaşantısı doğruluğunun kanıtıydı. Beni bir dolu sorun dinlemeye alışık kişiler gibi resmi bir biçimde karşıladı diye anlattı babam, yılların silemediği kaygılı bir sesle. Oturmam için rahat bir minder gösterdi. Donuk bir sesle sağlığımı sordu. Oraya gidiş amacını öğrenmek istedi. Anlattığım zaman bir kahkaha atmaktan kendini alamadı, kahkahanın arkasından da uzun uzun öksürdü. Kendimi aşağılanmış gibi duyumsayıp oradan ayrılmak için kalktım. Hamid beni kolumdan tuttu. "Ben senin baban yaşındayım," dedi. "Bana gücenmemelisin. Kahkahamı aşağılayıcı olarak değil, içinde bulunduğun üzücü ve karmaşık durumun lanetlenmesi olarak kabul et. Önce kurtarmak istediğin kişi Müslüman değil. Granada'nın düşüşünden sonra evinde alıkoyduğun bir köle kız. Oysa Kastilyalıların ilk kararı kentte bulunan 700 Hristiyan kölenin büyük bir törenle özgür bırakılmasıydı." Bu sözler karşısında yalnızca "Evet" diye kekeledim. Bir süre dikkatle bana ve giysilerime baktı. Sonra saygıdeğer bir kişi olduğum kararına varmış olmalı ki, "Oğlum," dedi. "Bu kadına çok bağlanmış olduğunu anlıyorum. Ondan olma kızını bağrına basmışsın, sana inanıyor ve duygularını çok iyi anlıyorum. Fakat senin de bildiğin gibi bütün kölelere böyle davranılmadı. Ne burada ne de Kastilya'da. Çoğunun günleri su taşıyarak ya da sandalet yaparak geçti. Geceleri hayvanlar gibi ayaklarında veya boyunlarında zincirlerle pis mağaralarda yatırıldılar. Binlerce kardeşimiz daha bu durumda, fakat kimse onların kurtarılmasıyla ilgilenmiyor. Onları da düşün oğlum ve bir yılanı kurtarmaktansa onların kurtulması için bana yardımcı ol. Şuna kesin kes inanmalısın ki Endülüs'te artık hiçbir Müslüman bir Hristiyan'a buyruk veremez. Bir Hristiyan kadına bile. Eğer bu kadını elde etmek istiyorsan kiliseyi benimsemekten başka yolun yok." Bir dua okuyup elleriyle yüzünü sıvazladı. "Tanrı'ya sığın, sana sabır ve dayanma gücü vermesi için dua et." Umudum kırılmış ve öfkeli olarak kalktığım zaman Hamit bana bir giz paylaşırcasına son bir öğüt verdi. "Bu kentte savaştan ötürü dul kalmış birçok kadın, yoksul düşmüş birçok yetim kız, umarsız durumda pek çok kadın var. Senin ailende de vardır ola ki. Kitapta da olanakları bulunan erkeklerin böyle kadınları korumaları gerektiği söylenmiyor mu? Büyük acıların yaşandığı, uğursuzlukların yağmur gibi üstümüze yağdığı dönemlerde eli açık bir Müslüman 2, 3 ya da 4 kadın alabilir. Böylece bir yandan kendi yaşamındaki tatlar çoğalır, bir yandan da bütün topluma övgüye değer bir yardımda bulunmuş olur. Yarın bayram. Bu bayramı gözyaşlarıyla kutlayacak olan kadınları düşün. Yaşlı Pekkat'tan ayrılırken beni onun kapısına götürenin cennet mi yoksa cehennem mi olduğunu bilmiyordum. Bugün bile bunun yanıtını veremiyorum. Çünkü sonuçta Hamit işini öylesine akıllıca, öylesine bağlılık ve beceriyle yürüttü ki ileriki yıllarda tüm ailenin yaşantısı tümüyle değişti. Ayrılış yılı Hicri 899, 12 Ekim 1493, 1 Ekim 1494. Yitik bir ülke çok yakın bir akrabanın ölüsü gibidir. Onu saygıyla göm ve sonsuz yaşama inan. Estağfurullah'ın bu sözleri ince parmaklarıyla hiç ara vermeden çektiği amber tesbihin sesiyle aynı ritimdeydi. Vaizin çevresinde aralarında babamın da bulunduğu sakallı 4 kişi vardı. Uzun ciddi yüzleri şeyhin acımasızca depreştirdiği sıkıntılarını yansıtıyordu. "Gidin göç edin. Tanrı size yol göstersin. Çünkü yabancıların egemenliğinde ve aşağılanarak yaşamayı kabul ederseniz, inancın alaya alındığı bir ülkede yaşamayı kabul edersiniz. Kitap ve peygamberin, üstlerine hep nur yağsın, her gün alaya alındığı ve aşağılandığı bir yerde yaşamayı göze alırsanız, Müslümanlığın utanç verici bir görüntüsünü çizmiş olursunuz. Ulu Tanrı bunun hesabını hüküm gününde sorar. Kitapta der ki, o gün ölüm veliyi size soracak. Tanrı'nın toprakları yeterince geniş değil mi? Barınak bulmak için ana yurdunuzu bırakıp başka bir yere gidemez miydiniz? Böylece sizin yeriniz cehennem ateşi olur." O üzüntüler ve düş kırıklıkları yılı, Müslümanlara gitmek ya da kalmak için tanınan süre olan 3 yılın sonuncusuydu. Yapılan anlaşmaya göre süremiz 1495 yılının başında bitiyordu, fakat Ekim ayından sonra mağribe gitmek için deniz çok fırtınalı olabilirdi. Bu nedenle ilkbaharda, en geç yaz aylarında yola çıkılması kararlaştırılmıştı. Hristiyan topraklarında Müslümanlığı sürdürmek isteyenler, ehlileştirilmiş, yerlileştirilmiş anlamında müdeccen Kastilca'da bozulmuş olarak Mudejar adıyla anılıyordu. Bu küçük düşürücü nitelemeye karşın birçok Müslüman Granadalı kararsızdı. El Bayazin'deki evimizin bahçesinde, Tanrı o evi bizim için korusun, olduğu gibi kentte daha binlerce evde toplumumuzun ya da bir tek bireyin geleceği tartışılıyordu. Estağfurullah fırsat buldukça bu tür toplantılara katılıyor, fakat şimdilerde düşman topraklarında bulunduğunun bilincinde olduğunu gösterircesine alçak sesle konuşmalar yapıyordu. Kendisi daha göç yoluna çıkmamışsa bunun, kalmaya karar verenleri kararlarından caydırmak için olduğunu her fırsatta açıklıyordu. O sıralar kararsız olanlar çoktu. Babam da bunlardan biriydi. Çünkü Verdayı ve kızını, Aragon ve Kastilya askerlerinin burnunun dibinde bırakıp gitmemeye ant içmişti. direngenlikle Hamid'e gidip gelmiş, ondan gözdesine bir haber ulaştırmak sözü almayı başarmıştı. Ayrıca büyük paralar ödeyerek bu işle uğraşan Bartolomeo adında Cenevalı bir tacir bulmuştu. Bartolomeo uzun süreden beri Granada'da oturmaktaydı ve köle kurtarma işinden büyük bir varsıllık edinmişti. Babam çabalarının sonucunu almadan gitmek istemiyordu. Talihsizliği onu değiştirmişti. Toplumun değerlendirmelerine ve Selma'nın gözyaşlarına karşın kendisini kuşatan bin bir türlü mutsuzluğa kulaklarını tıkamış, kendi mutsuzluğu içine gömülmüştü. Komşumuz Berber Hamza'nın kararsız olması için başka nedenleri vardı. 20 yıl boyunca iyi bir sünnetçi olarak emeğinin karşılığında parça parça topladığı toprakları vardı ve en son üzüm kütüğüne varana dek iyi bir parayla satmadıkça gitmek niyetinde değildi. Bunun için beklemek gerekiyordu. Çünkü bir an önce yola çıkmak için evecan davrananlar topraklarını yok pahasına satmışlardı. Alıcılar krallar gibi davranıyordu. Alçak Rumilerin son kuruşuna kadar toprağımın tam değerini ödemelerini bekleyeceğim diyordu. Hamza'nın her zaman büyük bir hayranlık duyduğu Estağfurullah'ın gönlü saflıktan uzaklaşmasına razı olamıyordu. Çünkü Hamza'nın bıçağı El Bayazin'deki erkek çocukların yarısını temizliğe kavuşturmuştu. Bir başka komşumuz olan Sad yaşlı bir bahçıvandı. Son zamanlarda gözleri görmez olduğundan yolculuğa dayanabileceğine inanmıyordu. Yaşlı bir ağacı yabancı bir toprağa dikemezsiniz diyordu. Dinine saygılı, tanrı korkusu bilen bu adam, ulemanın aktardığı hadisleri dinlemek ve kendi durumundakilere önerilenleri öğrenmek için gelmişti. Hamza ile Sad, bizi öğle namazından sonra geldiler diye anlattı annem. Kapı çalınınca seni alıp yukarı çıktım, baban da kapıyı açtı. Onları içeri aldı. Tıpkı baban gibi onların da yüzleri solgun, gülümsemeleri zorlamaydı. Baban onlara bahçede oturmaları için eski minderler gösterdi. Fısıldaşarak konuşmaya başladılar. Şeyh bir saat sonra geldi. Muhammed şerbet hazırlamam için bana seslendi. Estağfurullah'ın yanında son zamanlarda Muhammed'le sık sık görüşen Hamid de vardı. Yaşlı kurtarıcı babamın tutkusundan etkilenmişti ve son yılda onunla o denli sık görüşmüşse bunun nedeni ona hak vermekten çok onun gençliği, gözü pekliği ve kendi kendine işkence edercesine kendini kaptırdığı tutkusuydu. Bugün Pekkak'ın bize gelişinin önemli bir nedeni vardı. Eskiden olduğu gibi dinsel saygınlığı olan biriydi ve uzun yıllar süren son işinin deneyimleriyle bakışları çok ciddiydi. Uzun yıllar boyunca tek düşleri özgürlüğe kavuşmak olan köleleri kurtarmaya çalıştım. O nedenle özgür bir insanın kendi gönlüyle köleliği seçmesini anlayamıyorum dedi. Ona ilk yanıt veren Sad oldu. Eğer hepimiz gidersek Müslümanlık bu ülkeden sonsuza dek çıkmış olacak. Tanrı'nın yardımıyla Türkler Rumilerle savaşmaya geldiklerinde onlara yardım etmek için biz burada olmayacağız. Estağfurullah'ın tok sesi bahçıvanı susturdu. Müslümanlara inanmayanların bulunduğu bir ülkede bulunmak haram kılınmıştır. Tıpkı ölü hayvanların etinin, domuz etinin ve kanın haram kılındığı gibi. Tıpkı adam öldürmenin günah kılındığı gibi. Elini Sad'ın omzuna koyup sözünü sürdürdü. Granada'da kalan her Müslüman, kafirlerin ülkesindeki Müslüman sayısını artırır ve Tanrı'nın ve Peygamber'in düşmanlarının güçlenmesine yardımcı olur. Yaşlı adamın gözlerinden bir damla yaş yuvarlanıp sakalına dek indi. Ben çok yaşlıyım. Yollar kat etmek, denizler aşmak için çok yoksulum. Peygamber, sizin için kolay olanı yapın, boşu boşuna zorlukla uğraşmayın dememiş miydi? Hamid, bahçıvanı acıdı, şehle ters düşmeyi göze alarak Nisa suresinden yüksek sesle ve makamla bir bölüm okudu. Ancak hicret için yol ve çare bulamayan ve gerçekten güçsüz olan erkek, kadın ve çocuklar bunun dışındadır. Onlar Allah'ın bağışlamasını umabilirler. Allah bağışlayıcıdır. Sad, doğru söylüyor. Allah kadiri mutlaktır dedi. Estağfurullah çok açık olan gerçeği yatsımadı. Tanrı esirgeyicidir, sabrı sonsuzdur dedi. Yapabilenlerle yapamayanlardan aynı şeyleri beklemez. Eğer onun sözüne uyarak göç etmek istiyor da yapamıyorsan, o senin yüreğindekini bilir ve seni niyetine göre yargılar. O seni cehenneme göndermez ama senin cehennemin burada bu topraklar üzerinde olur. Senin cehennemin, senin ve ailendeki kadınların her gün aşağılanması olur. Birden ellerini sıcak toprağa bastırarak bütün bedeniyle önce babama sonra berbere döndü, dik dik baktı. Sen Muhammed, sen Hamza, siz de yoksul ya da hasta mısınız? Siz bu toplumda sivrilmiş, önemli kişiler değil misiniz? İslam'ın buyruklarına uymamanız için ne gibi nedenleriniz var? Hayın Yahya örneğini izlerseniz bağışlanmayı nasıl umabilirsiniz? Çünkü Ulu Tanrı nimetlerinden bol bol yararlandırdıklarından karşılığını bekler. Hamza da babam da son kerte utanmış olarak kafirlerin ülkesinde hepten kalmak gibi bir niyetleri olmadığını, yalnızca işlerini yoluna koymak için beklediklerini antlar içerek söylediler. Estağfurullah, yeryüzü cennetlerine değer verenlere yazıklar olsun diye bağırdı. Muhammed'in gergin bir durumda olduğunu ve bu gerginlikle her türlü çılgınlığı yapabileceğini bildiği için ona saldırmak yerine her ikisine de babacan bir sesle konuşmayı daha uygun buldu. Kafirlerin eline düştüğüne göre bu kent artık hepimize haramdır. Bundan böyle bizim için kapısı yavaş yavaş kapanmakta olan bir zindandır. Kaçmak için bu son fırsatı niye kullanmayalım? Ne vaizin azarlamaları, ne Hamid'in kandırıcı sözleri babamı bu kentten gitmesi gerektiğine inandıramadı. Bu toplantının ertesi günü gözdesinden yeni bir haber var mı diye Hamid'in evine gitti. Selma ise kendi kendine sessizce acı çekerek göç yoluna çıkmayı umuyordu. Yaz sıcakları başlamıştı diye anlatıyordu. Fakat Granada bahçelerinde dolaşan pek kimse yoktu. Çiçekler bile eski parlaklıklarını yitirmiş gibiydiler. Kentin en güzel evleri boştu. Dükkanlarda alışveriş durmuştu. Sokaklarda en yoksul kesimlerde bile incin top oynuyordu. Halka açık yerlerde Kastilyalı askerler ancak dilencilerle karşılaşıyorlardı. Çünkü kentten gitmemiş olan Müslümanlar onurlarından ortalığa çıkmaktan utanç duyduklarından evlerine kapanıyorlardı. Annem acılı bir sesle anlatmayı sürdürdü. Eğer insan Ulu Tanrı'nın buyruklarına uymazsa bunu gizlice yapmalı, çünkü işlediği günahı sergilemek iki kat günahtır. Bu sözleri sık sık babama yineliyor fakat onu etkilemeyi başaramıyordu. Babam onun sözlerini, ''Granada'da beni görenler yalnızca buradan ayrılmayanlardır. Onlar beni nasıl ayıplayabilirler?'' diye karşılık veriyordu. Dahası onurunun kırıldığı, küçük düşürüldüğü bu kentten ayrılmanın en büyük dileği olduğunu, fakat bir çakal gibi kaçmak istemediğini, buradan giderken başının dik, alnının açık olması gerektiğini söylüyordu. Zilkade ayı gelmişti. Yılın sondan bir önceki ayı. Annesinin zorlamaları, ilenmeleri ve bütün ailesini cehenneme gömmek istediği suçlamaları sonucunda Hamza da yola çıkmaya karar vermişti. Mülkünü satmadan gidecek, birkaç ay sonra tek başına dönüp nesi var nesi yoksa satacaktı. Estağfurullah içinde göç zamanı gelip çatmıştı. Yanına Kur'an'dan ve yolda yetecek kadar yiyecekten başka ne altın ne de giyecek aldı. Sonra Zilhicce ayı gelip çattı. Gökyüzünde bulutlar görünmeye, geceler serinlemeye başladı. Baban daha günlerini Pekkak'la Cenevola arasında gidip gelerek geçiriyordu. Akşamları eve kaygılı ve coşkulu, yorgun veya ciddi dönüyor fakat gidişimizle ilgili tek sözcük etmiyordu. Yeni yıldan iki hafta önce büyük bir evecenlikle 3 gün içinde Almanya'da olması gerektiğini söyledi. Sabırsızlıktan yerinde duramıyordu. Niye Almanya? Daha yakında limanlar yok muydu? Bu Abdil'in ülkeden ayrıldığı Adra Limanı veya El Rabıta, Salobrena ya da El Munecear. Hayır, ille de Almanya'ya gidecektik ve 3 gün içinde orada olmak zorundaydık. Yola çıkacağımız gece Hamid bize iyi yolculuklar dilemeye geldi. Muhammed'in neşesinin ne olduğunu anladım. Hamid'e kendisinin göç edip etmeyeceğini sorduğunda, hayır dedi. Tek Müslüman köle kalmayana dek buradan ayrılmayacağım. Bu söz üzerine Selma ona, öyleyse daha uzun süre kafirler arasında kalma tehlikesini göze alıyorsun diye sormuştu. Kurtarıcı anlamlı bir gülümseyişle karşılık vermiş, umutsuz veya üzgün değilmiş. Kimileyin Ulu Tanrı'ya, onun buyruklarına daha iyi uyabilmek için boyun eğmemek gerekiyor. Sanki kendi kendine mırıldanıyormuş gibi ya da belki Yaradan'la konuşuyormuş gibiymiş. Ertesi gün sabah namazından önce annemle ben bir katırın sırtında, yüklerimiz 5 katıra yüklenmiş olarak yola çıktık. Neç kapısında, kentin güneyinde daha güvenlik içinde yolculuk yapabilmek için sayıları birkaç düzineyi bulan başka yolculara katıldık. Kentin çevresinde ve dağ geçitlerinde soyguncular doluydu. Çünkü kıyılara doğru yol alan yolcuların yanlarında büyük bir varsalılık götürdükleri biliniyordu. Almanya'daki karmaşa benim çocuk beynimde silinmez izler bıraktı. Bizim gibi daha birçok kişi son dakikada göçe karar vermişti. İnsanlar en küçük fırtınaya dayanamayacak kadar küçük bir gemiye bile doluşuyorlardı. Orada burada birkaç Kastilyalı asker, hile yapıp sorun çıkaranlara korkutarak engel olmaya çalışıyor, daha başkaları da aç gözlerle denklerin içini denetliyorlardı. Anlaşmaya göre göç edenler taşınabilir varsıllıklarını hiçbir kısıtlama olmadan birlikte götürebileceklerdi. Buna karşın çok becerikli bir görevlinin avcuna sıkıştırılan bir altının büyük yararı görülüyordu. Kıyıda yoğun bir devinim göze çarpmaktaydı. Tanrı'nın Müslümanların talihsizliklerinden yararlanmaya çalışanlara vereceği cezalar konusunda tekne sahiplerine uyarılarda bulunuyor, fakat bu konuşmaların hiçbir yararı olmuyordu. Tersine her geçen saatle birlikte gemi ücretleri artıyordu. Kazancın çekiciliği duyunçları uyutuyordu. İnsanların panik içinde bulunuşu başkalarını eli açık davranmaya iteklemiyordu. Yola çıkacak olanlar boyunlarını büküp para keselerini boşaltıyorlar, ailelerine çabuk olmalarını işaret ediyorlardı. Güverteye çıkınca eşlerinin ve kızlarının oradaki karmaşık kalabalık önünde kapalı kalmaları için büyük bir özen gösteriyorlar, fakat ancak 100 kişi taşıyabilecekken 300 kişinin tıka basa doldurulduğu küçük bir gemide pek başarılı olamıyorlardı. Almanya'ya vardığımızda babam kalabalığa karışmamızı istemedi. Atının üstünden limandaki kalabalığa göz gezdirdikten sonra kapısında iyi giyimli bir adamın onu coşkuyla beklediği tahtadan yapılmış bir kulübeye yöneldi. Biraz arkasından onu izliyorduk. Biraz daha yaklaşmamız için işaret etti. Birkaç dakika sonra dar bir geçitten küçük bir yelkenliğe binmiş, eşya denklerimizin üstünde rahatça oturmaktaydık. Hamid'in kardeşi olan adam Almanya gümrüğünün sorumlusuydu. Kastilyalılar henüz işini elinden almamışlardı. Küçük yelkenli onundu ve ertesi güne değin yolcu almayacaktı. Annem, babamla bana deniz tutmasına karşı çiğnememiz için birer parça zencefil kökü verdi, kendisi de büyük bir parça aldı. Az sonra hava karardı, gemi sahibinin bizim için aldırdığı et köftelerini yedikten sonra uyuduk. Gün doğarken bağırışmalarla ve gürültü patırtıyla uyandık. Düzinelerle erkek, çocuk, beyaz veya siyah peçeli kadın bağırışarak küçük gemimize doluştu. Sağa sola itilmemesi, dahası denize atılmaması için eşyalarımıza sıkı sıkı yapışmamız gerekti. Gemi kıyıdan açılırken annem beni sıkı sıkı göğsüne bastırdı. Çevremizdeki kadınlar ve yaşlı erkekler ağlayarak dua ediyorlar, sesleri denizin sesi arasında boğulup gidiyordu. Bu göç yolunda yalnızca babam sakin görünüyordu. Dahası Selma, kocasının yüzünde yol boyunca hiç eksilmeyen bir gülümseme olduğunun ayrımındaydı. Çünkü kendi dar alanında bir utku elde etmişti. 2. Pas Kitabı. Senin şimdiki yaşındaydım oğlum. Granada'yı bir daha hiç görmedim. Tanrı, yazgımın tek kitaba sığmasına uygun görmemişti. Denizin dalgalarının kat kat açıldığı gibi benim yazgım da değişikliklerle dolu olacaktı. Bir geminin fazla yükünü denize atması gibi yazgım da bana yeni gelecekler hazırlamak için kimi şeyleri silip süpürüyordu. Her vardığım limanda adıma ayrılmış olduğum topraklarla ilgili bir ad ekledi. Almanya ile Melilla arasında bir gün bir gecelik bir zaman sürecinde yaşamım alt üst oldu. Deniz durgun, rüzgar çok hafifti. Fırtına ailemiz bireylerinin yüreklerindeydi. Kurtarıcı Hamit işini çok iyi yapmıştı. Allah ondan razı olsun. Endülüs kıyıları arkamızda ancak ince bir şerit gibi görünür olunca bir kadın, denklerin ve yolcuların üstünden atlaya atlaya coşkuyla bulunduğumuz köşeye doğru geldi. Coşkulu, mutlu adımları görünüşüyle ters düşmekteydi. Peçesi öylesine kalındı ki kucağında Meryem olmasa onu tanıyamazdık. Sevinç çığlıkları atanlar yalnızca Meryem'le bendik. Muhammed ve Verda, duygularının yoğunluğundan ve yüzlerce kişinin kendilerine dönmüş bakışlarından ötürü dilleri tutulmuş gibi duruyorlardı. Selma ise beni biraz daha kendisine çekmişti. Soluk alışverişinden ve kendisi bile ayırt etmeden iç çekmesinden acı duyduğu belli oluyordu. Belki de peçesi gözyaşlarını saklamaktaydı. Bu gözyaşları nedensiz değildi, çünkü babamın gemlenemez tutkusu kısa bir süre sonra bizi bir çıkmazın kıyısına getirecekti. Tartıcı başı Muhammed bir anda böylesine sakin, hafiflemiş ve rahatlamış olsun. Onu sanki gençliğimde yitirdim, olgunluk çağımda yeniden buldum. O artık yokken. Her erkeğin, bu arada babamın da, mutluluğu yakalamak için yanlış yollara da sapmaya hakkı olduğunu ancak saçlarıma aklar düştüğü zaman anladım. Ancak o zaman onun yanlışlarına saygı duymaya başladım. Senin de benim yanlışlarıma benzer saygıyı duymanı dilerim oğlum. Senin de kimi zamanlar böyle yanlışlara düşmeni dilerim. Ve umarım sen de acımasızlık noktasına varana dek seversin ve dilerim sen de yaşamın soylu çekiciliklerini uzun süre algılayabilesin. Hanlar Yılı, Hicri 900, 2 Ekim 1494, 20 Eylül 1495. Daha önce Fas gibi bir kentte bulunmamış, sokakların Arıoğlu devinimine tanık olmamış, denizlerden esen rüzgarlara benzeyen bağrışmalar ve türlü kokularla yoğunlaşmış o güçlü soluğu yüzümde hiç duymamıştım. Elbette ki Granada'da, Endülüs'ün başkentinde doğmuştum. Fakat yüzyılın sonuydu ve ben o kentin ancak ölüm üzüntülerini biliyordum. Halkının bırakıp gitmek zorunda kaldığı, aşağılanmış, sönüp gitmiş olan kenti biliyordum. Bizim semtimiz olan El Bayazin ise benim için ve ailem için koskocaman bir ordugah, bir düşmanlıklar kenti ve yıkım anlamını taşıyordu. Fas ise çok değişikti. Bu kenti görmek ve tanımak için önümde gençlik yıllarım vardı. Kentteki o ilk yılımıza ilişkin anılarım pek bulanık. Bu kente yoksul bir patih gibi katır sırtında, yarı uyur bir durumda, yolların çok yokuş, dahası hayvanların ancak titrek ve ikircimli adımlarla ilerleyebileceği kadar sarp olması nedeniyle hayvanın sırtında durabilmem için babam beni sıkı sıkı tutarken girdim. Katırın her adım atışında bir kez sarsılıyor, dikeliyor, sonra yine başım düşüp uykuya dalıyordum. Birden babamın sesi kulaklarımda çınladı. ''Hasan, yaşayacağın kenti görmek istiyorsan uyan.'' Uyuşukluğumdan silkinerek kendime geldim. Küçük kafilemizle, kum renginde, üstünde birçok kulenin yükseldiği kale duvarı önündeydik. Kapıcının eline biraz para sıkıştırıldı, kapı açıldı. Duvarların içindeydik artık. Muhammed, çevreye bakın diye diretiyordu. Fas'ın her yanında görebildiğimiz yere kadar taştan ve tuğladan yapılmış evlerle süslü tepeler vardı. Bu evlerin birçoğunun duvarları tıpkı Granada'daki gibi parlak renkli çinilerle bezenmişti. Kent merkezi aşağıda, bir koyağın ikiye böldüğü ovada. Solda, yüzyıllar önce Kordova'dan göç edip buraya yerleşmiş Endülüslülerin mahallesi. Sağda ise Kayrevanlıların mahallesi. Ortada Karavi'nin camisi ve okulu. Yeşil çinili büyük yapı. Tanrı isterse o okulda ulemadan dersler alacaksın. Bu açıklamaları yarı dinliyor, yarı dinlemiyordum. Benim en çok dikkatimi çeken çatılardı. Bulutların, güneşi yarı yarıya örttüğü bu sonbahar öğleden sonrasında binlerce insan sanki balkonlarında oturuyormuşçasına damlarda oturmuşlar, birbirleriyle konuşuyor, gülüşüyor, bir şeyler içiyorlardı. Seslerin birbirine karışmasıyla büyük bir uğultu oluşuyordu. Damlarda oturanların çevrelerinde yıkanıp kurumaları için asılmış çamaşırlar, çok büyük bir geminin yelkenleri gibi rüzgarda salınıyordu. Coşkulu bir uğultu ve bir fırtınadan bir başka fırtınaya doğru yol alan, kimi zamanda parçalanan bir gemi. Bir kentte böyle değil midir? Delikanlılığım süresince hiç ara vermeden durup durup bu görünümü hep izlemişimdir. Fas'a ayak bastığım gün bir düş gibiydi. Melilla'dan Fas'a yolculuk beni çok yormuştu. Hali'nin evine varmak için sabırsızlanıyordum. Hali'yi anımsamıyordum. Büyük oğlu Hali ile Berberistan'a göçen büyük annemi de. O zaman ben 1 yaşındaydım. Fakat onların bizi yolculuğun yorgunluğunu ve korkularını unutturacak denli iyi karşılayacağına güveniyordum. Gerçekten de Selma ve ben çok sıcak karşılanmıştık. Selma, tümüyle örtülü olan annesinin çarşafı içinde yiterken ben, kendimi Halin'in kucağında buldum. Dayım alnıma sıcacık, sevecen bir öpücük kondurmadan önce yüzüme uzun uzun baktı. Annem sık sık bana, "Seni bir erkeğin, kız kardeşinin oğlunu sevebileceği kadar çok seviyor," derdi. Dahası, kendi çocukları kız olduğu için seni öz oğlu gibi seviyor. Dayım sevgisini bana her fırsatta kanıtladı. Fakat o gün bu kaygısı benim için çok kötü sonuçlar doğurdu. Hali beni yere bıraktıktan sonra Muhammed'e döndü. Babamın göçü geciktirmesinin nedenlerini bilmeyen yoktu. Yine de iki erkek birbirini kucakladı. Dayım, "Uzun süredir sizi bekliyorduk," dedikten sonra ilk kez herkesten geride durmakta olan Verda'ya döndü. Bakışları Verda üstünde değildi. Onu görmemek için gözlerini özellikle boşluğa dikmişti. Verda'yı evinde istemiyordu. Meryem'e bile, o güzelim, sevimli, hep gülümseyen tombul küçük kıza bile bir zerrecik sevecenlik göstermedi. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.